Ayrım 11, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 112. Savcılık Gülen'in ABD ile ilişkisine daha fazla dikkat çekerek şu tespiti yapıyor. Amerika onu Orta Doğu bölgesindeki ülkeleri kuşatma ve işgal planlarına yardımcı olmak için kullanmış, toplumun inançlarını istismar ederek sermaye ve iktidar gücüne dönüşmesini sağlamıştır. ABD bu hizmetine karşılık hayatını ülkesinde sürdürmesine izin vermiştir. Ancak bu iddia Türkiye'de 2013 yılına kadar hiç dikkate alınmamıştır. İddianame şüphelilerin delilleri üzerine değil, cemaatin faaliyetlerine topyekün suç kapsamına alınmasıyla hukuki değil politik bir metin olarak karşımıza çıkıyor. AKP cemaat ittifakını es geçerek Türkiye devleti zaten her dönemde dini yapılara müsaadekar bakmıştır diyen savcılık şu ifadeleri kullanıyor. Türkiye'de geçmişteki bütün siyasi iktidarlar, muhalefet, diğer dini cemaatler, kamu ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ordu, kısaca toplumun her kesimi el birliğiyle Fethullahçı terör örgütünün bu büyümesinden ve kadrolaşmasından sorumludur. Bu terör örgütü toplumun her kesimini aldatarak, saflığından yararlanıp veya iyi niyetini suistimal ederek gelişip güçlenmiştir. İddianamede Gülen'in ABD ile ilişkisine dair tespitler de şu şekilde. Fethullah Gülen hareketi tarihsel niteliği ve konumu gereği işbirlikçi bir harekettir. Onun hedeflemiş olduğu siyasal sistem ve toplumsal yapı küresel kapitalizmden bağımsız bir şekilde ortaya çıkmaz. Bu toplumsal hedefe ulaşmak için üzerine bastığı toplumsal sınıf ve katmanlar, politik araç ve yöntemler ve de karşısına aldığı sınıflar kaçınılmaz bir şekilde onun emperyalizmin yedeğine düşmesine neden olmaktadır. Bu noktada Gülen hareketi toplumsal ve siyasal varlığını güçlü bir yere dayanmadan var edemez. İddianamede dikkat çeken bir diğer kısım ise FETÖ'yü yöneten kadro yaklaşık 300 kişi kadar dar bir kadrodur vurgusu. Savcılık şüphelilerin bazılarının gözaltına alındığını, diğerlerinin ise yurt dışına kaçtığını ifade ediyor. Savcılık cemaatin TSK'daki örgütlenmesine genişçe yer veriyor. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbe hazırlığı olabileceğine dikkat çekmesi, iktidarın da bu beklenti içinde olduğunu gösteriyor. İddianamede Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgütlenme başlığında cemaatin 1971 yılından bu yana TSK'da örgütlendiği belirtiliyor. O dönemde TSK içerisine yerleştirilen öğrencilerin şu an kurmay albay veya general rütbesinde olduğu belirtilirken, TSK içindeki yapılanma konusunda 2006 yılında başlatılan ve yüzlerce klasöre ulaşan soruşturmada bir kişi bile yargılanamamış ve suçlanamamışken, yüzlerce ve binlerce asker kişi bu örgütün hışmına uğrayıp askerlikle ilişiği kesilmiş, emekli edilmiş veya yargılanıp mahkum edilmiştir vurgusu yapılıyor. İddianamede bir diğer dikkat çeken TSK'da cemaatçilerin %60-80 oranında olduğu yönündeki tespit. TSK içindeki FETÖ mensuplarına yönelik hiçbir ciddi çalışmanın yapılmadığını belirten savcılık, somut delil olmaması, Balyoz Ergenekon gibi davalarla TSK'nın yıprandığı, bir de FETÖ unsurlarına yönelik yapılacak çalışmanın TSK'yı huzursuz edeceği, motivasyonu düşüreceği ileri sürülerek FETÖ'nün askeri yapılanmasının araştırılması önlenmektedir vurgusu yapıyor. 15 Temmuz darbe girişimi düşünüldüğünde bu vurgu önem kazanıyor. İlgili bölümde Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda en yoğun cemaat örgütlenmesinin olduğu belirtilirken şu ifadeler yer alıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yetişmiş pilotları paralel yapıya yer açmak için TSK'dan uzaklaştırılmıştır. Uzman pilotlar Türk Hava Yolları ve diğer sivil havacılık pilotluğuna geçmek zorunda kaldığından uzman pilot subay kalmamış, savaş jetlerinin son yıllarda kaza sayısı artmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı'nda hatırı sayılır bir FETÖ yapılanması bulunmaktadır. Askeri liselere giriş sınavlarında da 1994'ten bu yana sınav sorularının çalındığını ve en geniş örgütlenmenin 1994'te oluştuğunu belirten savcılık, harp okullarında cemaat kadrolarının yerleşip kadrolaşabilmesi için askeri liseden gelenlere sistematik işkence ve baskı uygulanmıştır ifadelerine yer veriyor. Ve son olarak darbeye işaret ediliyor. FETÖ için öncelikli yer Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Burada örgüt aşırı bir kadrolaşmaya gitmiştir. TSK içerisindeki bu yapı ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaşmıştır. TSK içindeki bu yapılanmaya güvenerek kimi örgüt mensupları iç savaş ve askeri darbeden söz etmektedir. Savcıdan darbe uyarısı, hem de iki gün önce. 11 Ağustos 2016 tarihinde Hürriyet.com.tr başta olmak üzere birçok haberde 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce mahkemeye sunulan cemaat ana iddianamesinde savcı Serdar Coşkun'un yaptığı darbe uyarısı dikkat çekti başlığı ile cemaat imamları gizli emellerini gerçekleştirmek, yani devleti tamamen ele geçirerek istedikleri siyasal sistemi kurabilmek için faaliyete geçerek darbe senaryosunu ortaya koymuşlardır değerlendirilmesinin yer aldığı ortaya çıkıyor. İddianamede FETÖ'nün nihai hedefinin kainatı yönetmek olduğu, buna göre her kurum ve kuruluşa sızmayı amaçladığı savunularak özetle şöyle deniliyordu. Örgütün nihai hedefi başta Türkiye olmak üzere dünya üzerinde bir hegemonik güç haline gelerek devletleri perde gerisinden yönetmek, dünya ve Türkiye üzerinde egemen tek güç haline gelebilmektir. Örgütün yöntemi devlet kurumlarını yerleştirdiği mensupları ile ele geçirip perde gerisinden devleti örgüt amacı yönünde yönlendirip yönetebilmektir. Örgüt ütopik bir cemaat egemenliği diktası kurmak istemektedir. Ütopik bir amaca yönelik uğrunda sayısız fedakarlık yapılan projeye tehlikeli bir dogmatizmle bağlanma sorunu vardır. Ütopya devleti el altından örgütün, cemaatin ve en başta kainat imamının yönettiği bir projedir. Bir başka ifade ile önce Türkiye devleti anayasal kurumları birer birer ele geçirilecek ve devleti perde arkasından örgütün kurucusu ve yöneticisi şüpheli Fethullah Gülen ve emrindeki baş yüceler idare edecektir. Fethullah Gülen'in devleti ele geçirme modeli Mussolini ve Hitler'den çok Hümeyni'ye benzemektedir. Gülen bir siyasi parti olmadan, seçime girmeden, yetiştirdiği kamu görevlilerini kendine bağlayıp itaat ettirerek, fedakarlık kültürü altında seçilmişlik duygusuna dayanarak devleti teslim almayı ve dışarıdan alternatif hiyerarşi üzerinden yönetmeyi amaçlamaktadır. Ben 2000 yılından sonra Gülen ile ilgili yazdığım kitaplarla ısrarla bu durumu vurguladım. Keza Ankara DGM'de Gülen aleyhinde yaptığım tanıklıkta da. Sonu, 7 yıla yakın hapis, baskı, tehditler vesaire vesaire. 2003 yılında kaleme aldığım Kanla Abdest Alanlar adlı kitabımda savcının iddianamesinde kısa geçtiği baş yücelik ile ilgili yazdıklarım özetle. Şura, baş yüce ve İslam devleti. Fethullah Gülen her ne kadar da şeriat ve İslam devleti kurma gibi hayallerim yok diyorsa da yazdığı kitaplarda bile İslam devletinin özelliklerini şuraya kadar eksiksiz anlatıyor. Üstelik Gülen'in yeni dünya düzeniyle devletin başına geçecek, yine kendi deyimiyle sahibi şeriatın gereklerini yerine getirecek baş yücesine kadar aynı. Şimdi Fethullah Gülen'in şura ve baş yüce hakkındaki amaçlarına bakalım. Bir sistem olarak İslam nizamını ayakta tutan dinamiklerin başında şura gelir. Ferale, topluma, devlete, millete, ilme, marife, iktisadiyata ve içtimaiyata ait meselelerin çözümünde en önemli misyon ve vazife şuraya aittir. Tabii bu meseleler hakkında manası açık, nas mevcut değilse. İslam'da devlet şurası icranın önünde ona rehberlik yapma konumunda bir müessesedir. Onun yerinde bugün Danıştay vardır ama İslami Şura'ya göre fonksiyonu sınırlı, hareket sahası dar, sıkıştırılmış bir müessesedir. Devlet reisi veya baş yüce Allah tarafından müeyyed olup vahiy ve ilhamla da beslense yine istişare etme zorunluluğu altındadır. Meşverette her zaman icma olmayabilir. Herkesin ölüşünün tek bir noktada toplanmadığı durumlarda ekseriyetin düşünce ve kanaatine göre amel edilir. Zira sahibi şeriata göre ekseriyet icma hükmündedir. İster icma kararıyla ister çoğunluğun görüşüne göre olsun, şura usulüne göre cereyan etmişse artık orada üzerinde anlaşılan görüşe muhalefet etmek caiz değildir ve alternatif düşünceler ileri sürülemez. ben farklı ve isabetli bir görüşte bulunmuştum veya ben muhalefet şerhi koymuştum gibi sözlerle alınan karar aleyhinde rey izhar etmek düpedüz bozgunculuk ve günahtır. Şura söz konusu olunca kimlerle meşveret edileceği hususu üzerinde de durmak icap eder. Bütün bir ülke insanını bir araya getirip hepsiyle birden istişare etmek mümkün olmadığına göre onun sınırlı bir kadro ile gerçekleştirilmesi zarureti doğar. Ayrıca istişareye arz edilen konular büyük ölçüde ilim, mümarese, ihtisas ve tecrübe istediğinden şuranın da bu hususlara temayüz etmiş şahıslardan teşkil etmesi icap eder ki bu da ancak ulemanın ehlül hal ve lak dedikleri her meseleyi çözebilecek bir baş yüceler heyeti olabilir. Hususuyla hayatın bütün giriftleştiği, dünyanın globalleştiği ve her problemin bir dünya problemi haline geldiği günümüzde, İslami mana, İslami ruh ve İslami ilimlerin yanında, Müslümanlar için çok defa maslahat sayılan diğer ilim, fen ve teknikle alakalı konuları bilen kimselerin de bu baş yüceler içinde bulunması şarttır. Bu ikinci şıktaki hususlar dine uygunluğu, dini otoritelerce kontrol edilmesi kaydıyla her zaman değişik sahalardaki ihtisas erbabıyla yapılabilir. Aslında şura baş yüceler heyetine bırakıldığı gibi onun değişik zaman ve değişik keyfiyetlere göre icra şekli de yine onlara havale edilmiştir. Dönüp tarihe baktığımız zaman değişik devirler ve ayrı ayrı ahval itibarıyla onun tatbikatındaki farklılıkları görmek mümkündür. Evet, tarih boyunca o yer yer dairede, zaman zaman da genişletilmiş olarak, bazen sırf siviller arasında, bazen de askeriye ve ilmiyeye de kapılarını açarak bir hayli farklılıklara sahne olmuştur. Ama bu onun değiştirilmeye maruz bir kural olmasından değil, her devirde uygulanabilirliğindeki esnekliğinden ve evrenselliğindendir. Darbe ve MİT Fethullah'ı seviyor. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun 1 Ekim 1999 tarihinde Gülen cemaati hakkında şunları anlatıyordu. Bizim tespitimiz şu, Gülen grubu demokrasiyi kullanarak iktidara gelmek istiyor. Milli görüşçüler sandıktan gelmek istiyor. Böyle bir yöntem farklılıkları var. Atasagun milli görüşçülerin sabırsız olduğunu, bir an önce iktidara gelmek istediklerini anlatıyor ve konuşmasına şöyle devam ediyordu. Fethullahçılar ise daha uzun vadeye yayılmış durumdalar ve bu yüzden daha tehlikeliler. Maddi güçleri fazla, yılda 60 trilyonluk bir parayı yönetiyorlar. Atasagun Gülen grubunun yurt dışında okul açma faaliyetlerinin de iyi organize edildiğini belirtiyor ve Gülencilerin bazı yerlerden destek almadan bunu başaramayacağını da söylüyor ve bu desteğin ABD'de olduğunu da açıklıyordu. Atasagun Fethullah cemaatinin örgütlü yapısı ile ülke için oldukça tehlikeli bir grup olduğunu da vurguluyor. Bunlarla mücadele için şu tavsiyelerde bulunuyordu. Şimdi size ters gelecek bu söylediğim ama şöyle yumruğu vurmadan bu temizlenmez. 1999 yılında bu tespitleri yapan MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, ne hikmetse 6 Kasım 2001 tarihi ve 15.998 sayılı çok gizli MİT raporunda olduğu gibi, ülkemizin en büyük iç ve dış tehdit odağı haline gelen Fethullahçıları küçümseme, tehlikesiz gösterme, basite indirgeme çabasına giriyordu. Atasagun Gülen'den bu defa şöyle bahsediyordu. Fethullah'tan bir dönem bana söz ettiler. İşte kasetlerini seyret, etkiliyor, önemli şeyler söylüyor diye. Seyrettim, ağlayan, sümük çeken bir adam. 30 Mayıs 2003 tarihine geldiğimizde MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'da yine bir değişim gerçekleşiyor. Müsteşarlıkta misafir ettiği İlhan Selçuk, Mustafa Balbay ve İbrahim Yıldız'a Fethullah Gülen hakkında şunları söylüyordu. Onu biliyorsunuz, ABD'nin Yeşil Kucak projesinin bir ayağıydı. Olay hala odur. Bin Laden'i de ABD yarattı. Afganistan'da Ruslara karşı besledi, sonucu gördünüz. Bir terör örgütünü beslerseniz sonunda ne olacağını görürsünüz. Faruk Mercan, Fethullah Gülen adlı kitabında dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un Gülen'e verdiği desteği şöyle anlatıyordu. Yüksel'in Gülen aleyhine dava açmasından sadece 2 ay sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Şenkal Atasagun, 4 büyük gazetenin Ankara temsilcisini MIT'in Ankara'daki merkezine çağırıp röportaj verdi. MIT müsteşarı şöyle diyordu: "Muhtelif hesaplamalara göre Türkiye'deki şeriat isteyen kişilerin oranı %5-8 arasında. Türkiye'de bir şeriat devleti kurulmasının başarı şansı %0. Müsteşarın bu sözleri o dönemde Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi olan Sedat Ergin'in 28 Kasım 2000 tarihli köşesinde yer aldı. 2000 yılı itibariyle devletin istihbarat oranı Türkiye'de bir din devleti kurulması ihtimali %0 diyordu. Türkiye'nin önde gelen birkaç üniversitesinden biri olan Bilkent'te Fethullah Gülen araştırması, Fethullah Gülen'in görüşleri Türkiye'de demokrasinin yerleşmesine destek veriyor sonucunu vermişti. Boğaz içindeki tez aynı sonucu vermişti. Demek ki üniversite ve MIT bulguları ile Savcı Yüksel'in iddianamesi örtüşmüyordu. Halen görevde olan bir üst düzey MIT yöneticisi Ankara'da görüştüğü gazetecilere şunları söyledi: "Fethullah Gülen grubu doğuda, güneydoğuda köy köy dolaşıp insanlara kurban eti veriyor, köylülerin sağlık sorunları ile ilgileniyor. Terör sorunu böyle çözülür. Ne Fethullah Gülen'in aleyhinde olmaya ne de onun samimiyetini sorgulamaya hakkımız var." Üst düzey MIT yöneticisinin Fethullah grubu ile et dağıtarak terörü çözme yöntemi ne çare ki terörü daha da azgınlaştırıyordu. Karnı doyan, sırtı pekleşen PKK militanlarının bitleri iyice kanlanınca askerlerimizi şehit etmeye hız veriyorlardı. Türkiye'de şeriat tehlikesi yok diyerek Gülen'e sonsuz destek veren MIT müsteşarı Şenkal Atasagun o günlerde bir şey daha yapıyor. Gülen hakkında şeriat devleti kurma iddianamesini kendi tesislerinde bastırıyor, adeta kitap haline getiriyordu. İddianameye göre MIT'in katkıları sadece bu kadar mı? Neyse, onu da söylemeyeyim, ayıp olmasın. MIT darbeci yaverler için temiz raporu vermiş. 3 Ağustos 2016 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, MIT'in, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın yaverleri için bizde bu personel ile ilgili istihbarat ya da ilişik kaydı gözükmüyor dediği ortaya çıkıyordu. Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre darbe girişiminin en önemli unsurlarından biri yaverlerin rolüydü. Kanlı kalkışmanın ardından baş yaver, yaver ve emir subaylarının güvenlik soruşturmaları tartışma konusu oluyordu. Erdoğan'ın baş yaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan başta olmak üzere komutanların emir subayları ve özel kalem müdürleri hakkında MIT'in temiz raporu verdiği ortaya çıktı. Bu raporla üst rütbeli subayların FETÖ tarafından stratejik birimlere yerleştirildiği tespit ediliyordu. Sözcü gazetesine konuşan ve ismi paylaşılmadan karargâhta görevli olduğu belirtilen bir general, FETÖ'cülerin MIT'in içine de sızdığını ortaya koyan gelişmeyi şöyle anlatıyordu: "Görevlerin atanmasından önce İstihbarat Başkanlığı istihbarata karşı koyma kapsamında MIT'ten bilgi istendiği belirlendi. MIT tüm bu personel hakkında Genelkurmay'a temiz raporu göndermiş. Bizde bu personel ile ilgili istihbarat bilgisi ya da ilişik kaydı gözükmüyor denilmiş. Bunun üzerine atamaları yapılmış." Öte yandan Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin de Genelkurmay eski başkanı Işık Koşaner'in özel kalem müdürlüğünü yaptığı ortaya çıkıyordu. Fethullah Gülen 15 Temmuz'un sinyalini haki kıyafetiyle mi verdi? American Wall Street Journal gazetesi üst düzey Türk istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Fethullah Gülen'in aylar önce gizli mesajlarla 15 Temmuz'un sinyalini verdiğini öne sürdü. Haberde MIT'in durumu fark ettiği ve Gülen'in vaazlarını inceleme altına aldığı iddia edildi. Joe Parkinson ve Adam Entus imzası taşıyan haberde MIT mensuplarının Gülen'in vaazlarında giydiği kıyafetlerin renginin takipçilerine gizli mesajlar verip vermediğini tespit etmek için videolarını incelediği belirtildi. Haberde Türkiye'nin istihbarat servisinde görevli bir grup üst düzey analistin Gülen'in vaazlarındaki sözcüklerinden ve jestlerinden gizli mesajlar çıkarmak için günler harcadığı belirtildi. Wall Street Journal haberinde şöyle diyordu: Gülen ve takipçilerinin MIT'in hareketlerini fark edince casusluk oyunlarında etkili olan kıdemli askeri istihbaratçıların yardımıyla iletişime aşırı sıkı disiplin getirdiği aktarıldı. Bunun üzerine Gülen'in telefon kullanmayı bıraktığı ve talimatlarını Pensilvanya'daki evine gelen bir avuç üst düzey danışmanına verdiği de öne sürüldü. Türk istihbarat yetkililerinin ifadesine göre Gülenciler yakalanmamak için 2014 yılında Baylok adlı şifreli bir mesajlaşma uygulaması kullanmaya başladı. Gülencilerin iletişim kanallarını geçen kış keşfeden MIT, milyonlarla ifade edilen mesajlardaki şifreleri çözmek için yoğun bir mesaiye başladı. İstihbarat yetkilileri aralarında Gülen'le bağlantılı 600 üst düzey askeri yetkilinin de bulunduğu 40 bin ismi belirledi. Ancak Türk istihbarat yetkilileri bu mesajların hiçbirinin darbe planıyla bağlantısını ortaya çıkaramadı. Kısa süre sonra Gülen casuslarının iletişim kanallarının gizliliğinin tehlikeye girdiği ve başka bir mesajlaşma uygulamasına geçtiği de haberde öne sürülen iddialar arasında. Haberin en dikkat çekici noktası ise şu cümlede gizli. Günler sonra 21 Mart 2016'da Türk analistler Gülen'i ordu tarafından kullanılan yeşil tondaki üniformayla aynı renkte olan haki bir kıyafet giyerken yansıtan bir YouTube videosu izlediler. Haberde MIT'teki yetkililerin Gülen'in ordu içindeki takipçilerine sinyal verdiğini düşündüğü ve fakat ne demek istediğine dair bir fikirlerinin olmadığı belirtiliyordu. Kamera şakası gibi değil mi? Ve darbe girişimi. 15 Temmuz gecesi emrinde 35 sağlık kuruluşu, yurtdışı okulları hariç Türkiye genelinde 940 okulu, beyin yıkadığı 150 yurdu, 104 vakfı, 125 derneği, 19 sendikası, 15 üniversitesi, para kasası, Bankasyası, generalden odacıya 100 bin civarında kamu çalışanı, 25 bin şirketi ve 150 milyara hükmeden Fethullah Gülen örgütü darbe yapıp ülke yönetimine el koymak için harekete geçiyordu. Aslında çok da garip. Niye darbeye kalkıyorsun ki? Varlıklarına bakılırsa zaten devlet eline geçirmişsin. Bir de bu listeye girmeyenleri eklesek. Kalkışma darbe ne derseniz deyin kanlı oldu. 246 şehit, 13.165 gözaltı, bunların 8.838'i asker, 2.101'i hakim ve savcı, 1.485'i polis, 52'si mülki idare amiri, 689'u sivildir. Tutuklanarak cezaevine konanların sayısı 123'ü general, 282'si rütbeli polis, 1559'u hakim ve savcı olmak üzere 5863'tü ve sayılar gün geçtikçe artıyordu. İtiraflar da itirafları kovalıyordu. En ilginç itiraf darbeci yaverlerin abisinden geliyordu. Allah rızası için Genelkurmay Başkanı'nı dinledik. Öyle ki bu yapı Genelkurmay Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı'ndan mahalle manavına kadar herkesi dinlemiş, gerekçeleri Allah rızası. Dinlemedikleri bir Allah kalmış. Aslında onu dinleselerdi, ne memleketi uçurumun dibine getirirlerdi, ne de kendi başlarını yakarlardı. Ne yaman çelişki ki dinlemeleri gereken yeri dinlememişler. Darbe günü MIT Müsteşarı Hakan Fidan saat 16'da Genelkurmay Başkanı'nı arayıp haber veriyor. Ne garip ki başka kimseyi bilgilendirmiyordu. Bakanlar da başbakan da Cumhurbaşkanı da Fidan'a ulaşamıyorlar. Fidan da onları aramıyordu. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor, darbeyi eniştemden öğrendim diyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı diğer komutanlar gibi düğündedir. O da darbeyi karısından öğrendiğini söylüyordu. 11. ayrımın sonu, sayfa 123.